Ayrım 19.
Bina. Manila'nın 90 kilometre kuzeyindeki beyaz bina ne bir tapınak ne bir mucizeler sarayıydı. Sadece beyaz bir binaydı. İçinde dar bir oda ve çok uzun bir koridor olan büyük bir bina. Camsız bir gökdelene benziyordu. Apartman kalınlığında duvarları olan tek odalı bir anıt. 1985 yılında Filipinlerin altını üstüne getirmiş olan bir depremle çıkmıştı ortaya. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlara binayı görmek için birbirlerini ezmiş, neyle baktıklarını anlamaya çalışmışlardı. Ancak ne bilim adamları ne de herhangi biri binanın varlığına bir açıklama getirebilmişti. Üstelik bir kapısı bile yoktu. Zaman içinde bilinmezliğin de verdiği bir bıkkınlıkla ilgi azalmış ve binanın çevresi boşalmıştı. 3 yıl sonra bir yaz sabahı, o zamanlarda yaşlı olan Filipinli binanın önüne gelmiş ve avucunu duvarına dayayıp beklemeye başlamıştı. Soranlara birini bekliyorum ama kim bilmiyorum demişti. Çıplak elle kansız ameliyatlar yaptığını iddia etse de ülkesindeki binlerce sahtekardan biri olarak tanınan adam 2 yıl boyunca elini duvardan çekmeden beklemiş ve daha da yaşlanmıştı. Sonra yine bir yaz sabahı belindeki kemerde yumruk kadar kafa tasları taşıyan ve en az Filipinli kadar yaşı olan bir kızıl derili gelmişti. Ant dağlarından. Öldürdükleri düşmanlarının ruhlarının alabileceği intikamlardan korunmak için kafalarını küçültüp üzerlerinde taşıyan ve Amazon ormanlarının yeşil deliklerinde yaşayan Jivaro kabilesinden bir kızıl derili. Ne yaptığını biliyor olmalıydı ki avucunu Filipinli'nin elinin 4 metre sağına yaslarken tereddüt etmemişti. O an duvar iki elin yaslandığı yerlerden kırılıp binanın içine gömülmüş ve sağa doğru kaymıştı. Böylece binanın kapısı dev bir mağaranın ağzı gibi açılmış ve bir daha da kapanmamıştı. İki yaşlı adam karşılarına çıkan koridordan geçip sonundaki odaya varınca bina ne için orada olduklarını kulaklarına fısıldamıştı. Bekleyin demişti, burada bekleyin, onlar size gelecek. Kimler diye sormuştu Filipinli. Hayatının anlamını bulmuş olanlar, hayatlarını adayacakları şeyi bulmuş olanlar gelecek. Siz de kalplerini söküp yerine o şeyleri koyacaksınız. Sonra da kalpleri fırlatıp atacaksınız. Ama demişti kızıl derili, kalpleri olmadan nasıl hayatta kalırlar? Göreceksiniz demişti binada. Peki ya kimse gelmezse diye sormuştu Filipinli. Kim kalbinden vazgeçecek kadar kendini bir şeye adayabilir ki? Onu da göreceksiniz demişti bina. Ya hayatlarının anlamını bulamayanlar diye söze girmişti kızıl derili. Onlar ne olacak? Onlar da göğüslerinde bir et parçasıyla canlı canlı çürüyecekler. Ve buna da yaşamak demeye devam edecekler. Son soruyu Filipinli sormuştu. Neden şimdi? Kim bilir bugüne kadar kaç kişi hayatını bir şeylere adadı? Neden şimdi çıktın ortaya? Son kez konuştu bina. Çünkü Derda adında bir çocuk doğdu. O da kim diye soracaklardı ki kızıl derili görünmez bir kement tarafından yakalanmış gibi binanın dışına doğru sürüklenmişti. İlk, yaşlı kızıl derili yamacı koşarak inmiş ve toprak yoldan ilerleyip ormana girmişti. Ağaç duvarlarını aşıp bir köye gelmiş ve insanların yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğunun başında toplanmış olduklarını görmüştü. Nefes almakta zorlanan çocuğun sol yumruğunun iki ucundan bir kağıdın iki ucu görünüyordu. Çevresindekilerden yardım isteyen kızıl derili çocuğu beyaz binadaki dar odaya kadar taşımıştı. Filipinli çocuğun yumruğunu zorlukla açmış ve içindeki kağıdı almıştı. Sonra da kalbini yerinden söküp göğüs kafesindeki boşluğa o kağıdı bırakmıştı. Beyaz binada sökülen ilk kalbin yerine konan şey bir Amerikan dolarıydı. Çocuğun birkaç saat önce bir turistten aldığı buruşuk bir bahşiş. Filipinli çocuk banknotu avucunda gördüğü an hayatının anlamını bulmuştu. Para. Çocuğun iyileşip kendine geldiğini gören köylüler iki yaşlının önünde diz çöküp secde etmişlerdi. Sonra da Kızılderili'den dünya üzerinde hayatını bir şeye adamış olan kim varsa hepsini teker teker hissetmeyi öğrenmişlerdi. Zaman içinde onlar da başkalarına öğretmiş ve böylece bulucular denen binlerce kişilik bir ordu kurulmuştu. Dünyanın her yerinden hayatının anlamını bulmuş olan milyonlarca insan beyaz binaya taşındı ve kalpleri sökülüp çöpe atıldı. Bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü olası nakiller için kalpleri stoklamayı teklif etti ama binanın bu konudaki emri açıktı. Kalpleri fırlatıp atın. Son. Derda'nın gözleri ve bilinci mezarlık evine varınca açıldı. Tam olarak kendini aldıkları yere bırakan beyaz önlüklü üç adam evden çıkıp kapıyı kapatınca eli en son göğsünde duran kitabı aradı. Ama boşta kaldı. Hızla doğrulup gözleriyle parmaklarını evin her yerine dolaştırdı. Ama tutunamayanları bir türlü bulamadı. Sonra birden durdu ve hıçkırır gibi güldü. Ne gerek var diye düşündü. Kaybetsem ne olur? Nasıl olsa okudum. O günden sonra Derda tutunamayanları asla aramadı. Ve bir rüya gibi paramparça hatırladığı beyaz binayı bir daha düşünmedi. Oysa o bina Derda'nın doğduğu gün üstelik onun uğruna yükselmişti toprağın üstünde. Oysa o bina Derda içinden çıkıp gidince yeniden gömülmüştü yosun yeşili tepeye. İki yaşlı adam ve koridordaki yüzlerce insan kaçabilsin diye ağır ağır girmişti yıllarca önce çıktığı yere. Koridordakiler delik siyah kapıdan zamanında çıkabilmiş ve anlamlarıyla birlikte hayatlarını da kurtarmışlardı. Yaşlı adamlar ise odada kalıp birbirlerine bakmış ve gülümsemekle yetinmişlerdi. Ne de olsa görevleri sona ermiş ve ölüm adındaki dinlenme zamanına nihayet gelmişti. Ölüm adındaki paydos. İkisi de anlamıştı. Söktükleri son kalbin adını yıllar önce duydukları Derda'ya ait olduğunu. Anlamadıkları tek bir şey vardı. Onu da Kızılderili sordu. Neydi o kitap? Gülümsemişti Filipinli. Sonra da konuşmuştu. Bilmiyorum ama öyle bir kitap olmalı ki, yutkunup devamını getirmişti. Öyle bir kitap ki sayesinde milyonlarca insan hayatının anlamına kavuştu. Başka kitabı var mı? Vardır herhalde ama bizde yok. Kitapçıda bulursun dedi Saruhan. Sonra da üst geçidin yanındaki bir kitapçıyı tarif etti. Derda Abdullah gelmeden önce dönebilmek için koşa koşa gitti ve hayatında ilk kez bir kitapçıya girdi. Karşısına bir kadın çıktı. Buyurun, Oğuz Atay'ın bütün kitapları. Cümlesini bitirememişti ki kadın dönüp yürümeye başladı, Derda da peşinden. Bir rafın önünde duran kadın uzanıp tutunamayanları çekti. O bende var dedi Derda. Bilemezdi kadın. O benim içimde var demek istediğini. Tamam o zaman dedi kadın. Korkuyu beklerken uzattı, bir de günlüğü. Diğerleri bizde yok. Cebinden çıkardığı buruş buruş paraları kasaya fırlatıp kitapları aldı ve çıktı gitti Derda. Koşarak yetişti Abdullah'ın kaldırıma yanaşan minibüsüne. Depoya giden yoldaki her kırmızı ışıkta Derda'ya ters ters bakan Abdullah, yanında kitap okuyanlardan nefret ettiğini öğrenmiş oldu böylece. Çünkü okuyan biriyle konuşulamıyordu. O akşam Derda evdeki tek ampulün ışığında korkuyu beklerkeni bitirdi. O akşam Derda 3 yıldır konuştuğu taşın sesini duydu. Kitaptaki son öykü olan Demiryolu Hikayecileri. Bir rüyanın son cümlesi şuydu. Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba? Buradayım diye bağırdı Derda. Sonra da evden çıkıp duvardaki delikten geçti ve karanlığın içinde Oğuz Atay'ın mezarına doğru koştu. Mezar taşının yanına çöküp buradayım diye fısıldamaya başladı. Bak buradayım işte buradayım senin yanında. Zaten hep yanındaydım her zaman. Bak şimdi de buradayım. Derda ağlıyordu. Neden bilmiyor ama ağlıyordu. Belki yıllardır yalnız olduğu için. Belki kendisi de insanlara bakıp ben buradayım siz neredesiniz dediği için. Belki de sadece yalnızken ağlayabildiği için. Belki bir de Oğuz Atay'ın yanında gözyaşı dökebildiği için. Ağlıyordu Derda. Bir yandan da Oğuz Atay'ın üzerindeki menekşeleri okşuyordu. Neden ağladığını bilmediği için de daha çok ağlıyordu. Hıçkırıkların arasından da fısıltıları geçiyordu. Buradayım, buradayım, buradayım. Korkuyu beklerkendeki öyküleri anlatması istense beceremezdi. Ne adlarını sayabilir ne de konularını sıralayabilirdi. Çünkü ne kadar kelime vardı zihninde ne de o kelimeleri taşıyacak düşünceleri. Ama dediği gibi ölene kadar oradaydı. Hatta öldükten sonra bile. Orada daima gökyüzü ya da başka boyutların görünmez bir katmanında yan yana iç içe iyilik ve adı konmamış bir huzurla harçlanmış biçimde. Bilmekten öte hissetmekle gidilen bir yerde. Enstrümanların adı bilinmese de hayatta ilk kez duyulan klasik müzikten sulanan gözlerin yağmur damlası olup ışığı yedi renge böldüğü bir yerde. Cehalet ve bilgeliğin hiçbir anlam ifade etmediği bir yerde. Oğuz Atay nerede duruyorsa orada. Tutunamayıp nereye düşüyorsa orada. Belki de düşmeyip yer çekiminden muaf olduğunu fark ettiği anda. Tutunarak değil, uçuşarak gittiği yerde. O gece iki mezar arasında uyudu Derda. Menekşeleri okşaya okşaya. Derda Oğuz Atay'ın günlüğünü okuyordu. Bugünlerde umutsuzluk var. Üzülüyordu. Ne olursa olsun bana saygı göstermelerini istiyorum. sinirleniyordu. Tabii ki diyordu Derda. Tabii ki saygı göstermeleri gerek. İlerici, gerici, her türlü akımların tekelini ellerinde tutan bir küçük yarı aydın çetesi, yıllardır kendini yenileme gerçeğini duymadığı için, bugün artık yerini kaybetmemek için ancak bezirgen oyunlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. Derda kimden söz edildiğini anlamıyor ama daha da çok sinirleniyordu. Bunlar çürüyen et, dökülen diş gibidirler. Evet diyordu kendi kendine. Dünya kurudu. Yine evet diye bağırıyordu Derda. Bu sokakta da bir iki küçük mezarlık olsaydı, her gün işimize giderken ölülerle selamlaşsaydık. Gülüyordu. Oğuz Atay'la arasında var olduğuna inandığı görünmez bağ görünmeye başlıyordu. Neden yazdıklarını anlamıyorlar? Neden çevrede kimse yok? Yine sinirleniyordu. Ben de anlamıyorum ama bak yanındayım diyordu. Ahmaklar her ülkede var. Yani her ülkenin edebiyatını bilenler arasında var. Yabancı kitapları kapışıyorlar. Benden haberleri bile yok. Ben de sözüm ona bu adamlardan kurulu bir okuyucu kalabalığı bekliyorum. Çok aptallık. Yine üzülüyordu Derda. Sanıyorum burada ben kendimi dışarıda bırakılmış hissediyorum. Derda ben de diyordu içinden. Korkarım sonunda ben de teslim olacağım, bu daha acıklı olacak. Derda ağlıyordu. Günlüğün son sayfalarındaki Oğuz Atay'ın farklı yaşlardaki fotoğraflarına bakarak döktüğü gözyaşlarını yine o sayfalara yüzünü sürterek kurutuyordu. Derda Oğuz Atay'a karıştığını hissediyor ve okumuş olduğu mutsuzluğu hissedebileceği her yerinde hissediyordu. En azından Oğuz Atay'ın da kendisi kadar yalnız ve mutsuz olduğuna inanmıştı. 1977'den 1934'ü çıkarmak yarım saatini almış ve sonucun 43 olduğunu görünce ne kadar gençmiş diye düşünmüştü. Ve 43 yıldan fazla yaşamış bütün ölülerin mezar taşlarına garip bir kinle bakmıştı. Belki de demişti kendi kendine, belki de bunların arasında Oğuz Atay'ın sözünü ettiği o ahmaklar var. Gözüne kestirdiği birinin yaşını hesapladı ve 70 yıl yaşamış herif diye bağırdı. Sonra bir hesap daha yaptı ve 37 yıl daha fazla dedi. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Orada her kimi görüyorsa o da anladı. Derda'yı ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını. Kim bilir kaçıncı kez. Karanlık evin içinde 3 kitabı üst üste koymuş ve başına yastık yapmıştı. Koyu gri tavana bakarken daha fazla diyordu kendi kendine. Daha çok şey öğrenmeliyim. Her şeyi, onun hakkındaki her şeyi öğrenmeliyim. Neden 43 yaşında ölmüştü? Günlükte bir hastalıktan söz ediliyordu. Gidilen hastanelerden, bir ameliyattan. Annesi gibi ölmüş olamazdı. Hayır, Oğuz Atay başka türlü kapatmış olmalıydı gözlerini. İnsanlara baka baka ölmüş olmalıydı. İnsanların gözlerinin içine baka baka. Ama nasıl emin olabilirdi? Kime sorabilirdi? Tabii ki Saruhan'a. Şimdi mesela bir yazarın hayatını öğrenmek istiyorsan ne yapman lazım? Biyografiler var dedi Saruhan. Nerede? Nerede olacak? Kitapçılarda. Bu biyografi dediğinde kitap mı? Derda git başımdan Allah aşkına. Zaten şu manyağın saatlerinden kafam şişti. Yine kitapçıya girmişti Derda. Üst geçidin ayağına 5 adım mesafedekine. Yine aynı kadın çıkmıştı karşısına. Bu kez gülümsemişti. Ne de olsa Derda artık iyi bir müşteriydi. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir dakika deyip cebinden bir kağıt çıkardı. Daha doğrusu bir koli kapağının avuç kadar köşesini. Saruhan'a yazdırmıştı, kadına gösterdi. Biyografi. Tamam ama kimin? Derda kendi adı gibi söyledi. Oğuz Atay. Bir bakayım dedi kadın. Sonra da kasadaki bilgisayarın başına geçti. Birkaç tuşa bastıktan sonra başını kaldırıp Derda'ya baktı. Evet, bir tane var. Derda'nın yanından geçip raflara bakarak yürüdü. Sağ elinin parmaklarını kitap sırtlarına sürte sürte giderken birini yakaladı ve çekti. Sonra da peşinden gelmiş olan Derda'ya uzattı. Kalın bir kitaptı. Kalınların pahalı olduğunu öğrenmişti Derda. Cebindeki paranın yetmeyeceğini de biliyordu. Bir çocuk gibi sordu. Okuyup geri getirsem? Kadın güldü. Olur mu öyle şey dedi. Sonra da bağırdı. Nereye gidiyorsun? Dur. Derda 4 uzun adımda kitapçıdan çıkmış ve caddedeki kalabalığın deliklerinden geçerek koşmaya başlamıştı. Kadının kendisini yakalayamayacağını biliyordu ama yine de yavaşlamadı. Sadece Saruhan gördü Derda'nın kaldırımda iri bir kedi gibi kaçtığını. O sırada üst geçidin trabzanına dirseklerini dayamış sigara içiyordu. İnsanlara çarpmadan çocuksu bir çeviklikle aralarından geçip kalabalıkta kaybolmasını izledi. Sonra da kitapçının önüne çıkmış ve şaşkınlıkla çevresine bakan kadını gördü. Bu oğlan da deli diye fısıldadı kendi kendine. Başını çevirip saatçiye baktı. Yanındaki koliden çıkardığı saatlerin alarmlarını teker teker kuruyor, sonra da önündeki tezgaha diziyordu. Hey Allah'ım deyip başını salladı Saruhan. adamın gözünden kaçmadı. Ne var, bir şey mi var? Yok bir şey. Hayırlı işler dedim. Saruhan montunun cebinden sarkan kulaklıkları kulaklarına yerleştirdi ve hayatın sesini Slayer'la kesti. Raining Blood marka bir bıçakla. Mezarlığın kapısından girecekti ki bir ses duydu. Nereye? Üzerinde lacivert üniformasıyla genç bir güvenlikçi duruyordu Yasin'in kulübesinin kapısında. Ne demek nereye dedi Derda. Nereye gidiyorsun? Eve. Yok artık böyle buradan geçip eve gitmek. Yasak. Derda genç güvenlikçinin yüzüne birkaç saniye boyunca baktı. Sessizce. Sonra konuştu. Yasin abi nerede? Bilmiyorum ben Yasin abi falan. Birkaç haftadır mezarlık kapısından geçmediği için Derda'nın haberi olmamıştı. Oysa 24 yıldır mezarlık bekçisi olan Yasin'in işine son verilmiş ve o da bağlamasını alıp gitmişti. Derda'nın bilmediği bir şey daha vardı. O da Yasin'in ilk kez bir şey yaparken pişman olmadığıydı. Her şey ölülerin başını beklemekten iyidir diye düşünmüştü. Sonra da köyüne dönmüş ve yaşlı annesiyle kucaklaşmıştı. Ne yaptın oğlum bunca yıl diye sormuştu kadın. O da hiç demişti. Durdum öyle. Peki şimdi ne yapacaksın? Yoruldum durmaktan, bir şeyler yapacağım işte. İyi de ne? Daha yeni geldim be ana, pişman etme adamı. Yasin hiçbir şey yapmayacak ve durmaya devam edecekti ölene kadar. Sonra biraz da orada duracaktı, toprağın altında. Sonra da yok olup gidecekti. Hiç gelmemiş gibi. Dünya üzerindeki bütün insanlardan farklı olarak. Çünkü bütün insanlar bir şeyler yapmış, yapıyor ve yapacaktı. Hatta öldükten sonra bile. Bazıları cennete gidecek, bazıları doğaya karışacak, bazıları da yeniden doğacaktı. Kimse Yasin kadar yok olup gitmeyi göze alamıyordu. Kimse bir iz bırakmadan kaybolmaya cesaret edemiyordu. Dünyadan gelip geçtiklerine birilerinin tanıklık etmesi şarttı. Varlıklarını süslemek için. Yasin hariç herkesin içine gömüldüğü bir piramidi vardı. Öyle ya da böyle herkesin bir ölümsüzlük planı vardı. Ama Yasin fazla ölü görmüştü. Hayatı boyunca bir savaş alanında yaşamış gibi. Dünya üzerinde hayatta kalan son insan kadar ölü görmüştü. Belki de bu yüzden yok olup gitmekten korkmuyordu. Var olmaktan yeterince korktuğu için. Mezarlığın yeni yükselmiş duvarlarının etrafında koşup evinin önüne geldiğinde kapıyı açıp girmektense yürümeye devam etti. Evin köşesini dönüp ağaç dallarından sıyrıla sıyrıla geçti ve tahmin ettiği gibi duvardaki deliğin kapanmış olduğunu gördü. Oysa daha o sabah delikten iki kez geçmişti. Çıkmak ve girmek için. Ama artık karşısındaki duvar eksiksizdi. Oğuz Atay'la arasına beton dökmüşlerdi. Olduğu yerde dönüp ağaçlara doğru adım attı. Yüzünü elindeki kitapla dallardan korurken bir sonraki sabah ne yapacağını düşündü. Duvarlar yükselmekle kalmamış, bir de üzerlerine dikenli teller çekilmişti. Atlayıp geçmek de mümkün değildi artık. Bir daha delerim dedi cebinden anahtarını çıkarırken. Gerekirse evin duvarını delerim. Kapıyı açtı ve yer yatağında beyaz fanilalı bir adam gördü. Beyaz faniladan başka üzerinde hiçbir şey olmayan, beyaz saçlı, kırışık enseli zayıf bir adam. Ayak parmakları ve şınav çeker gibi yeri avuçladığı gibi iki elinin üzerinde yükselip alçalan bir adam. İki yanında da incecik bacaklar gördü. Küçücük ayaklar. Topukları yerden iki karış yukarıda. İkisi de bağırıyordu. Biri acıdan, diğeri zevkten. Bu yüzden duymamışlardı kapının açıldığını. Ne zaman ki Derda cam kıracak kadar bağırdı, o zaman ayrıldılar birbirlerinden. Savrulmuş iki tahta parçası gibi. Biri eliyle örttü kendini, diğeri çarşafla. Ne oluyor lan burada diye sordu Derda. Derda ben baban demişti adam. Ne bağırıyorsun be demişti küçük kız. Süreyya demişti Derda. Süreyya'nın avucuna para sayan babasını izledi sessizce. Evin tek sandalyesine oturmuş, tek masasına dayamıştı dirseğini. Dirseğinin biraz ötesindeki Oğuz Atay'ın kitaplarına çevirdi bakışlarını. Utandı Oğuz Atay'dan. Bütün olanlar ve oradakiler adına. Daha fazla bakamadı. Anlaştığı miktarı avucunda görünce elini kapatan Süreyya'nın şımarıkça açılan ağzıyla göz göze geldi. İnsan öyle öküz gibi girer mi? Derda yanıt vermedi ve kız çıkıp gitti. Beyaz saçlı adam fanilasının altına geçirdiği pantolonun fermuarını çekip düğmesini iliklemeden oğluna doğru yürüdü, kollarını açarak. Üstelik gülüyordu. Oğlum benim, aslanım. Üzerine gelen iki eli de itti Derda aynı anda. Babası bir adım geri attı. Yüzü ekşidi ve bağırdı. Ulan hayvan, bunca yıl sonra böyle mi karşılayacaksın babanı? Ne var yani eve karı attıysak? Hem belli ki sen de tanıyorsun kızı. Birden sakinleşip güldü. Ulan yoksa manitan mı ha? Bak doğruyu söyle. Onun için mi bozuldun? Tamam ulan bir daha dokunmayız. Kalk ayağa kalk. Gel de şöyle bir sarılayım sana. Der dayı dirseklerinden tutup çekti ve oğlum diyerek sarıldı. Ama oğlunun elleri birer el cesedi gibi iki yanından sallandı. Sonra adam kendini geri çekip iki omzundan yakaladı çocuğunu. Dur bir sana bakayım. Kocaman herif olmuşsun ulan. Eşek kadar olmuşsun. Aferin lan sana. Bir yandan da tek eliyle yavaşça tokat atıyordu Derda'nın yanağına. Her tokatta yüzü hafifçe titreyen Derda'nın ağzı açıldı. Annem öldü. Adamın tokat eli havada kaldı. Öldü mü? Hani köye gitmişti. Öyle dedi o kız bana. Ben de öyle söyledim dedi Derda. Köye gitti dedim. Ama öldü 5 sene önce. Sonra da kestim. Adam tek elindeki omzu bırakıp bir adım geri attı. Neyi? Annemi? Sonra da gömdüm. Ne diyorsun oğlum sen? Beni yurda vermesinler diye annemi kestim gömdüm. Öldüğünü kimse bilmesin diye. Ne diyorsun lan? Hiç de düşündüğüm gibi değilmişsin biliyor musun? Oğlum doğru söyle nerede anan? Daha 13 yaşında o kız. Bak Derda alırım paçanı aşağı. Adam gibi konuş. Anan nerede? Ne yaptın lan kadına? Derda'nın bir anda yumruğu babasının daha kapanmamış ağzına gömüldü. Parmaklarına babasının dişlerinin saplandığını hisseden Derda yumruğunu derhal çekip aynı hızla yeniden vurdu. Bu kez yumruğun düştüğü yerde babasının burnu duruyordu. Kaç yerinden kırıldı bilinmez ama beyaz saçlı adamın yüzü kan kustu. Geriye doğru adımlar atmaya çalışırken yer yatağına takılıp düştü. Derda tek dizinin üstüne çöküp tek eliyle saçından yakaladığı babasının yüzüne son bir yumruk sapladı ve her şey durdu. Ne korunmak için kaldırılan eller kaldı ne de dişleri kırıldıkça kararan ağzından dökülen küfürler. Sessizlik. Önce parmaklarını gevşetip aralarındaki saçları bıraktı Derda. Sonra sordu. Öldün mü ha? Öldün mü? Dinledi, nefes alıp almadığını anlayamadığı babasının dudakları aralandı. Ne dediği anlaşılmasa da küfrettiği açıktı. Koltuk altlarından tutup babasını yatağa doğru çekti ve başının altına bir yastık koydu. Beyaz saçlı adam biraz önce üzerinde binbir zevkle inip kalktığı yatakta bir ceset gibi yatıyordu. Kesik de olsa nefesler alıp veren bir ceset gibi. Baba ve oğul göz göze geldiler. Bir şeyler hissetmeleri gerekirdi ama ikisinin de gözleri birbirini görmedi. Beyaz saçlı adamın adı Celal'di. Gasp günlerinden kalma bir de lakabı vardı, Kene. Ama oğlunun mermi gibi savurduğu yumruklardan kaçmasına yetmemişti hiçbiri. Ne adı, ne lakabı, ne cezaevindeki yılları. 11 yıldır içerideydi. 11 yıldır avucu kadın eti görmemişti. Bu yüzden 11 yıllık anahtarını cebinden çıkarıp eve girerken gözü Süreyya'ya takılmıştı. 2 ev uzakta kapı önünde oturan Süreyya'ya. Gelsene demişti. Süreyya da gelmişti. Daha sormadan fiyatını söylemişti küçük kız. Annesinin öğrettiği ve 1 yıldır yaptığı gibi. Mezarlık işi bittiğinden Süreyya sektör değiştirmişti. Üstelik çok daha fazla kazanıyordu yeni işinde. Babasının da umrunda değildi. Çünkü günün hiçbir saatinde umrunda olabilecek kadar ayık değildi. Ayık olsa da fark eder miydi? Sonuçta bir şalvar indirip çekmek şu kadar parayken kim gidip de mendil satacaktı? Üstelik semtin bütün erkekleri Süreyya'ya aşık değil miydi? Ellerinde çikolatalarla kapısına dikilmiyorlar mıydı? Celal'e de sormuştu Süreyya. Beni seviyor musun? Tabii demişti Celal. Senin gibi kız sevilmez mi? Süreyya da seviyordu erkekleri. Sadece Derda'dan nefret ediyordu. Çünkü sadece Derda önünden geçerken başını çeviriyordu. Bir tek o Süreyya'yı görmüyor ve en fazla bir merhaba deyip yürüyüp gidiyordu. İbne mi bu? Diyordu arkasından yanındakilere. Yaşıtı 2 stajyerine. Onlar gülerken Süreyya nefretle bakıyordu Derda'nın arkasından. Çünkü Derda'ya aşıktı ve o sokağın erkeklerinden Süreyya'yı çıplak görmeyen bir tek o kalmıştı. Onun için sevinmişti aslında babasıyla kendisini bastığına. Hele bir de sonra evden gelen küfürleri duyunca daha da keyiflenmişti. Kıskandı diye düşünmüştü. Sonra da birkaç adım atıp kapılarını çalmıştı. Derda açtı. Ne var? Süreyya'nın 8 yaşındaki haliyle babasının altındaki hali sırayla gözlerinin önünden geçiyordu. Bir sesler duydum da ne oluyor bir bakayım dedim. Sen ne zamandır yapıyorsun bu işi? Hangi işi deyip güldü Süreyya. Derda'dan duymak istiyordu mesleğinin adı. Canı yansın diye. Belki de kendi canı yansın diye. Belki de dünya yansın diye. Ama söylemedi Derda. Konuşmadan bir daha sordu bakışlarıyla. Kızın gözlerinin içine saplandı soru işaretlerini. Sana ne? diye sonunda Süreyya. Sana ne, sevgilin misin sen? Annem biliyor mu? Süreyya güldü. Sen çok aptalsın, biliyor musun? Derda ne diyeceğini bilemedi. Bildiği kelimelerin hiçbiri yetmedi. 13 yaşındaki kızın karşısında kendini öyle küçük hissetti ki susmaktan başka bir şey yapamadı. Susup gülmesini izlemekten başka. Bütün insanların, herkesin, hatta o an yeni doğanların bile kötü olduklarını düşündü. Herkes dedi içinden ama herkes o kadar kötüler ki, o kadar kötüler ve o kadar iğrençler ki. Çocuklar, yaşlılar, sakatlar, hastalar, herkes. Nerede baban diye sordu küçük kız. Bir de başını uzatıp Derda'nın ardını görmeye çalıştı. Hepinizi geberteceğim. Ha? Kapıyı öyle bir çarptı ki kız iki adım geri gidip sendeledi. Bağırdı. Ne diyorsun lan sen manyak? Derda arkasını dönüp iki adım attı ve yerde yatan babasının yanında durdu. Tam olarak kanlı başının yanında. Sağ ayağını kaldırıp tabanını Celal'in yüzüne bir karış mesafede tuttu. Eğer o an Celal kendine gelip gözlerini açmış olsaydı, dünyasının oğlunun tabanıyla kararmış olduğunu görebilirdi. Ama olmadı. Sadece inledi. Bir yıla denk düşen bir dakika boyunca Derda babasının yüzünü çiğnemekle çiğnememek arasında gidip geldi. Son gidişinden merhametle döndü ve ayağını çekti. Masanın yanındaki sandalyeye oturdu ve çaldığı kitabı eline aldı. Kapağında Oğuz Atay'ın bir karikatürü vardı. Dudaklarına yaklaştırıp fısıldadı. Onları affet. Sonra da kitabı açıp okumaya başladı. Dudaklarını oynatma derdi Saruhan. Eğer orada olsaydı içinden okurken dudaklarını oynatmayacaksın. Ama Derda kendine okumuyordu kitabı. Bütün dünyaya duyurmak için oynatıyordu dudaklarını ve fısıldıyordu okuduklarını. Okudukça da başını kaldırıp mezarlık duvarına bakıyor ve orospu çocukları diyordu. Hepinizi geberteceğim. 3 sayfa okudu ve kapıyı ardından çekmeden evi terk etti. Kitaplarıyla birlikte. Derda'nın çıktığını gören Süreyya ve annesi kuduz köpek görmüş gibi yerden taş alıp uzaklaşmasını beklediler. Sonra da eve girip çığlıklar içinde Celal'in başına çöktüler. Ama adamın ölmemiş olduğunu görünce de seslerini derhal kestiler. Git pamuk getir dedi kadın. Süreyya da gitti. Ne de olsa artık Celal bir zamanların gaspçısı değil, yeni bir müşteriydi. Üstelik cezaevinden çıkalı daha bir gün bile olmamıştı. Kim bilir kadına ne kadar susamıştı. Süreyya'nın annesi önce Celal'in pantolonunun ceplerini yokladı. Sonra da bir şey bulamayınca bağırdı. Açık kapıya doğru. Yetişin komşular! Tentürdiyotla oksijenli suyu da başkası getirsin diye düşünmüştü. Haklıydı, pamuk yeterince pahalıydı. Nereye kayboldun oğlum? Akşam hep çocuklar taşıdı malları. 11 yıldır binlerce kez hayal ettiğim onu ilk görüşümde babamın yüzünü kana batırıp evi terk ettim diyemeyeceğine göre kusura bakma Süleyman abi demekle yetindi. Ne var, ne istiyorsun bu saatte? En azından yatacak bir yeri olmadığını söyleyebilirdi. Evden ayrıldım da burada... Kesti sözünü Süleyman. Kapı aralığından çekilip yol verirken geç dedi ve Derda depoya girdi. Peşinden de bir sürü soru geldi. Aç mısın? Derda sessiz kaldı. Yoksulluk dilinde anlamı evetti. Şurada biraz poğaça olacak. Otur da ye. Süleyman depoda kendine boş kolilerden bir dünya kurmuştu. Merkezine de geceyi sabaha düğümlemek için bir vodka sofrası oturtmuştu. Başına geçip bıraktığı yerden kadehini ele aldı. Sonra da iki eliyle sarıldığı poğaçanın kafasını dişleriyle koparan Derda'ya baktı. Bir nefes bir de yudum çekti vodkadan ve konuştu. Ne yapacaksın peki? Derda taş çiğner gibi öğüttüğü bayat hamuru yutkunup boğazından geçirdi. Ve biraz burada kalsam dedi. Ne kadar biraz? Birkaç gün sonra bulurum bir yer. İnanmamıştı Süleyman, önemsememişti de. Ne de olsa konuşacak biri çıkmıştı gecenin içinden. Derda'nın kolunun altından çekip yanındaki kolinin üzerine koyduğu kitaplara baktı. Evladım, evden ayrılan adamın elinde bir çanta olur. Sen bu kitaplarla mı çıktın? Evet dedi Derda. Ne kitabı onlar? Oturduğu yerden görememişti. Görseydi tanırdı. Aralarında yıllardır bastığı bir tane vardı. Adını Derda söyledi. Korkuyu beklerken var, Oğuz Atay'ın. Demek Oğuz Atay. Harcadılar o adamı da dedi Süleyman. Derda kendi özgeçmişiyle ilgili bir sırrı öğrenecekmiş gibi sordu. Niye? Ben o zamanlar örgüt işindeydim, anlıyor musun? Neyse bir gün tutunamayanları getirdi bizden bir çocuk. Bir baktık böyle psikolojik falan. Siktir et dedik. Biz dedik burada kelle koltukta memleket savaşı veriyoruz. Herif gitmiş kafasına göre bir şey anlatmış dedik. Bilemedik tabii. Meğer ne kafaymış o, biliyor musun? Gel de iç şundan biraz, ısınırsın. Derda bir an için Oğuz Atay'ın sözünü ettiği ahmakları hatırladı. Ama anlamadığı bir şey vardı, sordu. Örgüt dedin de ne örgütü o abi? Sağ sol davası oğlum. Dünyadan haberiniz yok ki. Orada millet birbirini yiyor. Kaldırımın hangisi senin, hangisi benim diye adam bıçaklıyor. Bu da gitmiş, kopuk kopuk mevzular anlatıyor. Diyorduk anlayacağınız. Tersti bize yani. Sadece bize de değil, herkese tersti. Zamanına tersti, zamanına. Gel oğlum, durma orada. Al oradan kendine bir bardak. Derda musluğun yanından bir çay bardağı alıp Süleyman'ın sofrasına yaklaştı.